Ayrım 27, sayfa 289, Ultimatum, Anders de la Motte. Julia harabe halindeki ofis binasının arkasına Amante ile beraber geldiklerindeki yere park etti. Anahtarları ondan almış ancak Hunter'ın sığınağında bu defa yalnız olmak istediğini kesin bir dille belirtmişti. Bunun ana sebebi odaklanmaya, dikkatini dağıtacak her şeyi uzaklaştırmaya ihtiyacı oluşuydu. Ve şu anda Amante özellikle de Valli'nin önceki gün anlattıklarından sonra dikkatini dağıtacak şeylerin başında geliyordu. Terk edilmiş mülkte her şey Amante ile ilk bulduklarındaki gibi görünüyordu. Uyku tulumu ve yerdeki kamp matı, masa ve odanın ortasındaki sandalyeler, tek eksik dizüstü bilgisayardı. Hem Hunter hem de Sarah farklı zamanlarda burada kalmıştı. Bu Julia'nın neden daha önce bir ritim sezemediğini açıklıyordu. İkisinin ritmi üst üste biniyor, bu yeri geçici bir sığınak olarak gördükleri için özel olarak belirginleşmiyordu. Julia sandalyelerden birini çekti ve yavaşça oturdu. Person Ebu Hamza cinayetiyle ilgili verdiği bilgiye inanmış gibiydi. Tam da Julia'nın umduğu gibi bir gözetleme ekibi kurmak için Collander'ı görmeye gitmişti. Ama Julia'yı operasyona dahil etmemişti ki Julia da etmesini beklemiyordu. En azından Julia'ya cumartesisini bırakacak nezaketi göstermişti. Julia'nın da zaten buraya gelmekten daha iyi yapacak bir şeyi yoktu. Amante odayı detaylı bir şekilde aradığını söylemişti. Bu bir olay mahalli değildi ve aradıkları fotoğrafı barındıran bir harici disk de yoktu. O halde tam olarak ne bulmayı umut ediyordu? İç huzuru belki de. Sarhaç sıradan biri değildi. Bir meslektaş, meşhur bir polis memuruydu. Ama aynı zamanda adalet olduğunu düşündüğü şeyin peşinde her şeyini feda etmiş birisiydi. Birileri Sarhaç'ın elinden her şeyini, hatta insanlığını bile almıştı. Ve Julia suçluyu bulana kadar her taşın altına bakmayı, en ufak ipucunu bile takip etmeyi kafasına koymuştu. Fakat işin aslı tıkanmışlardı. Geriye yalnızca bu oda kalmıştı. Julia ayağa kalktı, ışıkları yaktı ve panjurları indirdi. İndirirken çimlerin asfalttaki çatlaklardan baş verdiği büyük otoparka baktı. Dışarıda her şey sakin gibiydi. Loşlukta eğilip fenerini yaktı, ışığı zemine tuttu. Tozun üzerinde pek çok ayak izi vardı. Çoğu odanın ortasındaki masa, sandalye ile uyku tulumunun etrafındaydı. İki bariz iz tuvalete, küçük mutfağa ve ön kapıya gidiyordu ancak tekil bir iz yoktu. Gözünü kapattığında Hunter'ın burada dolandığını neredeyse görebiliyordu. Öncelikle daha sık uyku tulumu, tuvalet ve mutfak arasında gidip gelmişti. Sonra yaralı ayağı iyileştikçe daha düzgün hareket etmişti. Dışarı yemek almaya çıkmaya cesaret edebilmişti. Sonra da bir dizüstü bilgisayar almaya, ardından bakım evindeki eskili tutmaya gidecek kadar uzun süre ayırmıştı. Ama Julia Sarhaç'ın peşindeydi, Hunter'ın değil Sarhaç'ın ritmini bulmalıydı. Gözlerini biraz daha kıstı, artık odayı sadece genel hatlarıyla görebiliyordu. Sarhaç'ın bilgisayarın karşısında oturduğu masa, uyku haplarını bıraktığı mutfak dolabı, Julia gözlerini tamamen kapattı, düşünmeye çalıştı. Eğer Sarhaç gerçekten kendini öldürmeyi planlıyor idiyse uyku haplarını neden dolapta bırakmıştı? Çünkü artık onlara ihtiyacı yoktu. Sarhaç odadan öldürülmeyi beklediği bir şey yapmak için ayrılmıştı. Hatta belki de bu planının bir parçasıydı. Katili saklandığı yerden çıkaracak son bir fedakarlık. Julia Sarhaç'ın cesedini bir kez daha gözünün önüne getirdi. Sırıtan kafatası. Ve birden hayal meyal bir ses duyabildiğini hayal etti. Zayıflayıp bir deri bir kemik kalmış Sarhaç bir kapıyı temkinlice tıklatıyordu. Hunter kapıyı açıyordu. Sonra Sarhaç sandalyelerden birine oturuyor, Hunter sırrını açıklarken dikkatle dinliyordu. Sonra sıra ona geliyordu, tripod'daki kamera kayıttaydı. Sarhaç objektife bakıyordu, dudakları oynuyordu, zayıf ama yine oldukça konsantreydi. Hunter'ın duymak istediklerini söylüyordu. Benimkine karşılık senin sırrın. Julia'nın zihnindeki bir sonraki sekansta Sarraç küçük masada yalnızdı. Hunter gitmiş, Sarraç gelmişti ve Hunter'ın bilgisayarını, uyku tulumunu kullanıyordu. Uyku haplarının olduğu poşetle oynarken Hunter'ın ona vermiş olduğu fotoğraf ya da fotoğraflara bakıyordu. Julia onun masaya oturduğunu, bilgisayara bir şeyler yazdığını gördü ve gönder tuşuna bastığını. ''Bana ihanet ettin, borcunu öde.'' Julia gözlerini birkaç saniye daha sıkıca yumulu tuttu. Sonra onları açtı ve gerçekliğe döndü. Sarraç dijital bir yedek tutmuş olmalıydı, bir bulut hesabı ya da ona benzer bir şeyler. Ancak bilgi teknolojisi uzmanı şu ana kadar dizüstü bilgisayarda böyle bir şeyin izini bulamamıştı. Julia Sarraç'ın dijital depolamaya güveneceğinden şüphe duymaya başladı. Bu sade odada daha fazla vakit geçirdikçe aradığı şeyin nihayetinde burada olduğuna ikna oldu. Sarraç uyku haplarının dışında bir şeyler daha bırakmış olmalıydı. Julia doğruldu ve küçük mutfağa gitti, üst çekmeceyi açtı, uyumsuz dizilmiş birkaç çatal bıçak ve pişirme alet edevatı buldu. Çekmeceye yukarıdan bakarken bir süre kıpırdamadan durdu. Çatal bıçağın üstünde eski bir patates soyacağı vardı. Çöp poşetinde erişte paketi bulunmuştu ama Julia patateslere dair bir iz görmemişti. Ama soyacak çekmecenin tepesindeydi işte. Işığı oraya tuttu. Eğri bıçağın ucunda beyaz pudra kalıntısı vardı. Julia kaşlarını çattı ve parmaklarını bıçağın üzerinde gezdirdi. Parmağının ucunda küçük bir şerit beyaz pudra kaldı. Baş parmağını işaret parmağına sürdü, sonra burnuna getirdi. Alçı. Kalbi daha hızlı çarpmaya başladı. En yakındaki sıvalı duvarı denedi. Patates soyacağının ucunu sokup çevirdi. Sıva eski ve gözenekliydi ve Julia soyacağı çevirdikçe kavisli ucun ortasında küçük bir tapa belirdi. Örttüğü delik Julia'nın serçe parmağından büyük değildi ve tam olarak nereye bakacağını bilmedikçe ağzı görmenin imkanı yoktu. Julia etrafa bakındı. Dört duvar, aranacak sınırlı sayıda metrekare. Ama tecrübelerinden biliyordu ki insanlar bir şeyleri genelde kapıdan olabildiğince uzağa gizlerlerdi. Julia da en uç köşeden başladı. Yalnızca birkaç dakika bakındıktan sonra küçük dairesel izi süpürgeliğin hemen üstünde buldu. Patates soyacağını sokarken eli hafif titriyordu ama alçı tapası çok karşı koymadan çıktı. Julia iç kısımda düz ve mavi bir şey gördü. Birkaç kere denedikten sonra nesneyi çıkardı. Serçe parmağının tırnağından büyük olmayan ufak bir hafıza kartıydı bu. İzci kulübesine sondan bir önceki yolculuk. En azından Natalie böyle olacağını umuyordu. Bir sonraki gün her şey sona erecekti. Golf model arabasını Arlanda Havaalanı'nın otel otoparkında bırakacak ve park biletini arkasına bile dönüp bakmadan fırlatıp atacaktı. Daire ve ikinci el IKEA mobilyaları ev sahibinin sorunuydu. Yerleştiğinde anne babasına kart atacak mıydı? Yoksa buna zahmet bile etmeyecek miydi? Henüz karar vermemişti. Onları son bir kez daha hayal kırıklığına uğratabilirdi. Alışveriş yaparken Tindra için bir çizgi roman ve biraz şeker de almıştı. Kızdan hoşlanmıştı. Ona biraz kendisinin o yaşlardaki halini hatırlatıyordu. Cesur, meraklı, biraz büyümüş de küçülmüş, esprili. Kendisi de daha o yaşlardayken ne olmak istediğini biliyordu. Bir doktor, tıpkı babacığı gibi. Ancak işler çok farklı yerlere gitmişti. Şimdi ise artık vazgeçmişti. Kaderi kendi ellerindeydi ve kendi geleceğini kendisi kuruyordu. Arabayı kulübenin dışına park etti, poşetleri çıkardı ve köşeyi döndü. Cassandra kapının önündeki bankta oturmuş sigara içiyordu. Natalie yaklaşırken selam verdi. Otursana. Cassandra bankı işaretti. Sigara. Natalie başını iki yana salladı. Bıraktım ama teşekkürler. Cassandra'nın yeni saç stiline ve rengine hala alışamamıştı. Boyamadan önce sarı saçlarının en az yarısını kesmiş olmalıydı. Cassandra onun neye baktığını anlamış gibiydi. ''Daha sıradan görünmeye çalışmamı söyledim. Ben de senin gibi görünmeye çalıştım.'' Natalie kaşlarını çattı ve aynı şekilde sert bir karşılık düşünmeye çalıştı. Ancak Cassandra hatasını fark etmişti. Pardon, öyle demek. Bize çok yardımcı oldun. Hem bana hem Tindra'ya. Gerçekten minnettarım. Lütfen bağışla. Bazen kahrolası bir sürtük oluyorum. Cassandra temkinlice gülümsedi. Yüzündeki sert ifade kısa bir an için yumuşadı. Adnan öldükten sonra hayatta kalabilelim diye bazı şeyler yapmak zorunda kaldım. Ve işler Atıf hapse atılınca daha da kötüleşti. Ama insan mücadele etmeye devam ediyor. Enseyi karartmıyor. Cassandra sigarasını çiçeklikte söndürdü. Affedildin mi? Natalie başını salladı. Bir süre konuşmadan oturdular. Açıklığın karşısındaki ağaçlarda kanat çırpan saksanlar dikkatlerini çekti. Saksanlar dedi Cassandra. Ne? Yok bir şey. Ninem'in bana söylediği bir tekerleme sadece. Hüzün için bir tane, mutluluk içinse iki, düğün için üç tane de... Cassandra duraksadı. Dört tanesi ne için diye sordu Natalie. Dört saksağının anlamı ne? Cassandra çekinerek yanıtladı. Ölüm. Saksağınlardan biri şakadı. Tekinsiz ses ağaçların üst dallarında yankılandı. Natalie ayağa kalktı. Atıf nerede? Aşağıda gölde, Tindra'yla yüzüyorlar. Ben de birazdan onlara katılırım diyordum. Gelmek ister misin? Tindra sevinir. Seni sevdi. Natalie yine başını iki yana salladı. Cassandra'nın teklifinde bir art niyet olmasa da onun jimnastikli vücudu ve plastik memelerinin yanında belinin yan kısımlarındaki yağ simitlerini sergilemeye hiç niyeti yoktu. Regal dönemimdeyim diye yalan söyledi. Bunun kendisini ikna etmeye yönelik girişimleri durduracağından emindi. Aa, ama yine de gelirsin değil mi? Atıf seninle yarınla ilgili konuşmak istiyor. Göle indiklerinde Atıf iskelede oturuyordu. Tindra suya bir girip bir çıkıyor ve görünüşe bakılırsa Atıf'a suya dalış şekillerine puan verdirtiyordu. Peki ya bu amu, bana kaç puan veriyorsun?
8.
8 mi? Ama bir öncekine 9 demiştin.
Peki o zaman 9.
Cassandra ve Natalie yanına otururken Natalie'ye selam verdi.
Pazartesi için her şey hazır mı?
Evet, yarın telefon edeceğim ve pasaportların hazır olduklarından emin olacağım. Olumlu cevap gelirse öğleden sonra pasaportları alacağım, sonra da gelip sizi alacağım. Uçak 9'da kalkıyor. Zürih'teki havaalanı otelinde odalarımız ayrılmış durumda.
Güzel dedi Atıf. Peki ya banka?
Salı günü banka açılır açılmaz birisiyle görüşmek üzere randevu aldım. En geç öğle yemeği vakti halletmiş oluruz. Uçağınız o akşam 8'de kalkıyor. Ertesi sabah erkenden Abu Dhabi'de olacaksınız. Atıf ağır ağır başını aşağı yukarı salladı. Peki ya sen nereye gideceksin? Henüz karar vermedim.
Natalie omuz sıyıktı ve neden yalan söylediğini düşündü. Tayland planı buydu. Pattaya'da bir bar falan açacaktı. Ama birden bu fikir o kadar da çekici gelmemeye başlamıştı. Ufak göle doğru baktı. Güneş batarken suyun yüzeyinde yusufçuklar dans etmekteydi.
Tindra basamakları tırmandı. Bir süre odaklanıp sonra tekrar atladı. Önce ayakları suya girdi, elleri havada çırpındı. Bir an için yusufçuklar gibi havada asılı kaldı. Akşam göğü ve su yüzeyi arasında gezindi. Sonra yer çekimi onu yakaladı ve karanlık suların derinliklerine çekti. Bir saniye, iki... derken minik kafa yüzeye çıktı. Peki ya bu amu? Kaç puan?
10 dedi Natalie, kimse bir şey demeye fırsat bulamadan.
Julia hafıza kartını sokete taktı ve imleç küçük bir kum saatine dönüşürken bekledi. Bir an için çalışmayacağından, hafıza kartının şifreli korumalı olduğundan ya da El Giganten mağazası kapanmadan birkaç dakika önce aldığı okuyucunun uygun olmadığından korktu. Ama derken yeni bir pencere açıldı. 3 adet küçük, isimsiz JPEG dosyası. Julia ilkine tıkladı. Resim ekranı kapladı ve Julia'nın nefesini kesti. Çıplak bir kadın bedeni bir arabanın kaportasından ön camına doğru yüzü koyun bir biçimde duruyordu. Arabanın metal kısmı göçmüş ve cam çatlamış, arabanın içini cam parçalarıyla doldurmuştu. Bir sonraki fotoğraf yandan çekilmişti. Kadının yaraları gözle görülürdü. Ezilmiş beyaz ten, parçalanmış göz bebekleri.
Yulia kadının kim olduğunu biliyordu. Fotoğraflarını geçen kış dosyayı incelerken görmüştü. Sophie Turning. Bu fotoğraflar da çatı katındaki dairesinden atladıktan saniyeler sonrasına aitti. Valline iyilik olsun diye araştırdığı daire. Ama Hunter Sarge'a neden Sophie'nin cesedinin resimlerini vermişti? Bu iki resme bakmak rahatsız ediciydi ama polis kayıtlarında buna benzer en az 50 fotoğraf olmalıydı. Turning camdan atlamış ve gazete dağıtan bir adam tarafından siyah renkli bir Volvo'nun kaportasında ölü bulunmuştu. Hikayenin sonu bu kadardı. O halde Sarac neden öldürülmüştü? Kimin sırrı onun hayatına mal olmuştu? Yulia üçüncü fotoğrafı açtı. İlkiyle aynı açıdandı. Sophie'nin cesedi kaportadaydı. Ancak bu fotoğraf daha uzaktan çekilmişti. Yulia hayal kırıklığına uğramış bir şekilde diğer fotoğraflarda hali hazırda görmediği bir şey göremeden resme baktı. Tek tek detaylara odaklanmaya çalıştı. Ceset, kan, araba ve derken aniden yerinde olmayan şeyin ne olduğunu fark etti. Siktir! 37. Bölüm. Atıf sessizce uzanıp ranzanın altındaki yataktan gelen minik nefes alıp verişleri dinledi. Öncesindeki dramayı görmezden gelecek olursa son iki gün hayatının en iyi günlerindendi. O ve Tindra çimlerde kroket oynamışlar, her gün defalarca yüzmeye gitmişler ve akşamları küçük kız kucağına kıvrılıp ondan ejderhayı mağlup edip prensi kurtaran prensesle ilgili olan en sevdiği masalı okumasını istemişti. Ve masal bittiğinde paylaşmalarına yine kızın karar verdiği ranzaya götürüp onu yatağa yatıran da Atıf'tan başkası olmamıştı. Söyleneni yapmak istemediğinde Tindra babasına o kadar benziyordu ki Atıf'ın kalbi sızlıyordu. Gözlerinde aynı karanlık bakış, aynı inatçı ifade, pes etmeden önce bir şekilde kendi gönlüne göre ufak bir zafer kazanmak için aynı manipüle etme yetisi. Ama Tindra annesine de benziyordu. Onun saçlarına, onun elmacık kemiklerine sahipti. Cassandra gardını indirdiğinde güzel bir kadındı. Atıf'a hala kızgındı, olan biten her şey için onu suçluyordu. Ki bu pek de adil değildi. Ne de olsa Ebu Hamza'nın metresi olan oydu. Fakat Atıf ev içi, uyum uğruna bu suçu yüklenmeye hazırdı. Cassandra ailesini korumak için ne yapması gerekiyorsa onu yapmıştı. Tıpkı Atıf gibi. Buzları şimdiden özellikle Atıf'ı Tindra ile beraber gördükçe çözülmeye başlamıştı. Atıf dikkatlice pozisyon değiştirdi ve yatağın kenarından aşağı baktı. Tindra oyuncak ayısını yanağına bastırmış uyuyordu. Sarı saçları yastığına yayılmıştı. Atıf onu o kadar seviyordu ki canı yanıyordu. Sadece 24 saat içinde pasaportlarını almış ve yola koyulmuş olacaklardı. Artık hiçbirinin kimseden korkmasına gerek olmadığı bir yere gideceklerdi. Güvende olacakları bir yere. Oscar Wilde'in son günlerde tüm boş anlarında yaptığı gibi takip cihazının haritasındaki küçük kırmızı noktaya baktı. Natalie'nin arabası şu anda dairesinden bir blok uzakta, önceki akşamdan beri olduğu yerde park halindeydi. Saat 9'u biraz geçmişti. Şu halde Natalie'nin pazar sabahını yatakta geçirdiği tahmin edilebilirdi. Genelde evi ve başka bir adres arasında gidip geliyor, arada bir yalnızca süpermarkete uğruyordu. Wallin adrese Google Earth'te bakmıştı. Güney banliyölerinde oldukça uzaktaki bir izci kulübesiydi. Firari bir katil ve ailesinin saklanması için kusursuz bir yerdi. Wallin çoktan kaçmamalarına, Natalie onları Cassandra Nigre'nin dairesinden çıkarır çıkarmaz ülkeden ayrılmamış olduklarına oldukça şaşırmıştı. Ama hala burada olmalarının bir sürü sebebi olabilirdi. Bunun tüm meseleyi onun için çok daha ilgi çekici hale getirdiğine şüphe yoktu. Meslektaşlarına firari mahkumu nerede bulacaklarını hala söylememişti. Elbette Natalie'yi parmaklıklar ardında görmek onu mutlu ederdi. Ancak kasap kaçak oldukça işler kollender ve dolayısıyla emniyet genel müdürü için daha kötüleşecekti. O sürtük Svensk biraz daha ecel terleri döksün daha iyiydi. Bu yüzden Wallin oyalanıyor, haritadaki kırmızı noktayı izliyor, kontrolün tamamen kendisinde olmasının tadını çıkarıyordu.
27. ayrımın sonu. Sayfa 298.